Ayrım 14.
Ben güzel Türkiye'nin yararına birçok aktiviteyi gerçekleştirmiş, hem bir derneğin hem de vakfın başkanı olarak uzun zamandır devletin yetkili organlarının adeta gözlerinin içine baka baka her türlü yolsuzluk, hırsızlık ve zorbalıkların odağı haline gelmiş ve bünyesinde yaklaşık 300 tane dernek, vakıf ve girişimi barındıran Sivil Toplum Kuruluşları Birliği girişiminden söz etmek istiyorum. Cümleleriyle başlayan bir diğer ihbar mektubunda STKB'ni Dev Genç, APO, PKK, Dünya Kiliseler Birliği ile ilişkilendiren Muhbir, Gülseven Yaşar, İlhan Baş, Engin Yurttaş, Türkan Saylan, Haşmet Atağan, Eymen Sezerman gibi isimleri ağır isnatlarla suçlamaktadır. Tabii bu muhbir de gerçek ismini vermek yerine eski STKB girişimi üyesi dernek ve vakıf başkanı notuyla yetinmektedir. Dosya 5 Belge 3. Şükran Önder imzasıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilen tarihsiz bir ihbar mektubunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hakkında akıl almaz iddialarda ve isnatlarda bulunulmaktadır. Dosya 1 Belge 9. Cengiz Oygür imzasıyla yine Cumhurbaşkanlığına gönderilen 27.10.2000 tarihli ihbar mektubunda Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hakkında yolsuzluk iddialarında bulunulmaktadır. Ben bu suistimalin sadece Vakıflar Bankası Etiler Şubesi'ndeki kısmına tanık oldum. Diğer bankalardaki hesaplarla nasıl oynadıklarını tam olarak bilmiyorum. Ama büyük bir vurgun olduğunu tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra bu vakıfların aynı şubede çok sayıda değişik isim ve kısaltmalarla trilyonlarca liralık hesaplar açtırdıkları ve bu hesaplara çoğunluğu yurt dışında bulunan yasa dışı örgüt ve kuruluşlardan da bağış topladıklarını bizzat bir yetkiliden öğrendim. Diğer taraftan Vakıflar Bankası Etiler Şubesi'nden yukarıdaki iddialarla ilgili olarak yapılan 16.5.2001 tarih ve 304 sayılı açıklamada Çağdaş Eğitim Vakfı'na ait tüm parasal işlemlere ilişkin bilgiler verildikten sonra muhbirin isnatları kesin biçimde reddedilmektedir. Anılan dilekçede vakfa ait trilyonlarca liralık hesapların üst düzey yöneticiler tarafından açıkça kimlik bilgileri belirtilmeden yakınları olarak bahsedilen kişilerce kullanıldıkları ve şube personelinin de bunu bildiği iddiasını yukarıda belirtilen hesap durumları ve personelin bahsedilen türde bir tanıklığı olmadığından gerçek dışı olduğu kanaatindeyiz. Bu tür olaylara değerli vakfınızın ve bankamızın adının asılsızca karıştırılmasını üzüntüyle kınamaktayız. Bilgilerinizi arz ederiz. Dosya 1 Belge 2. Çok sayıdaki imzasız ya da sahte imzalı ihbar dilekçesinin biri de Celal Gökyay adını veren hayali bir şahsa aittir. Sayın Emniyet Genel Müdürüm diye başlayan ihbar dilekçesinde yine Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aleyhine çok sayıda asılsız isnatta bulunulmaktadır. Yapılacak incelemelerden de anlaşılacağı gibi yukarıda isimlerini açıkladığım kişilerin aile şecerelerine bakıldığında veya irtibatları deşifre edildiğinde ifade etmeye çalıştığım ve sadece iceberg'in görünen kısmına temas edebildiğim hususların ne derecede vahim boyutlarda olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Türkan Saylan'ın Dünya Kiliseler Birliği'nin Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı aracılığıyla ülkemizdeki zeki ve nitelikli kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukları vaftiz babası yaparak Hristiyanlaştırmak istemekte, Dünya Kiliseler Birliği'nin görüş ve talimatları doğrultusunda hareket etmekte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize yöneticiliğini yaptığı dernek kanalıyla Dünya Kiliseler Birliği'nin de yönlendirmesiyle vatandaşlarımızın milli ve manevi duygularını rencide edici uygulamalara giderek Hristiyan dünyasına hizmet edecek kadrolar oluşturmak için bu bölgelerdeki yoksul ve zeki kız öğrencileri seçip bunlara burs vermek suretiyle Hristiyan annesi Rayman Hanım'ın vasiyetini yerine getirmektedir. Sayın Valim, trilyonlar göz göre göre hem de devlet eliyle zimmetlere geçirilmektedir. Hristiyan dünyasına hizmet için sarf edilmektedir. Durumu takdirlerinize sunuyorum. Dosya 2 Belge 7. Bu ihbar dilekçesinin diğerlerinden farkı ikamet adresinin belirtilmiş olmasıdır. Ne var ki daha geniş ifadesini almak üzere belirtilen adrese 3 polis memuru görevlendirilmiştir. Yılmaz Doğan, Abdurrahman Kumbakçı ve Abdülkadir Bozan adlarındaki polis memurları verilen adrese gitmişler ve durumu şu tutanakla belirlemişlerdir. 17.11.2000 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a hitaben Celal Gökyay isimli şahıs tarafından yazılan şikayet dilekçesinde Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak 28-12 İstanbul adresinde ikamet ettiğini beyanla, adresinde yapılan araştırmada adı geçen şahsın hangi ilçede ikamet ettiğini açık olarak belirtmediği, ilimiz genelinde Bakırköy, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde Kartaltepe mahallelerinin bulunduğu, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi adresine Şirin Sokak üzerindeki çift rakamlı hanelerin 2 numaradan başlayıp 8 numarada son bulduğu, tek rakam bahanelerin 3 numaradan başlayıp 17 numarada son bulduğu ve karşısının çıkmaz sokak olduğu, dilekçede belirtildiği gibi Şirin Sokak üzerinde 28'e 12 numaralı hanenin olmadığı, Şirin Sokak'ta ikamet edenlerden sorulduğunda adı geçen Celal Göke isimli şahsı da bu adreste tanıyan bulunmadığı, adreste yapılan tahkikattan anlaşılmış olup, iş bu tutanak tarafımızdan Tanzim'de 6 birlikte imza altına alındı. 02.01.2001. Emniyet bu deli saçması ve dayanaksız iddia sahibinin hiç olmazsa adresini tahkik ederken MİT bunu da yapmamış. İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda müfterinin gerçek kimliğini araştırmaya lüzum görmeksizin söz konusu dayanaksız isnatların tevili yoluna gitmiştir. MİT'in söz konusu yazısıyla muhbirin dilekçesinin yer yer örtüşmesi ister istemez bir takım kuşkuları da gündeme taşımıştır. MİT'in tarafsızlığına ilişkin kuşkular hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı için de geçerli olmuştur. Örneğin ihbar mektuplarının ve dilekçelerinin imza kontrolü yapılması yasal bir zorunluluk olarak ortadayken, dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı M. Rasih Özbek tarafından İstanbul Valiliğine gönderilen 22.12.2000 tarih ve 29.66.54 sayılı yazıda şöyle denilmiştir. Cengiz Uygur ile Şükran Önder isimli şahıslar tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kanalıyla Başbakanlığımıza intikal ettirilen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı hakkındaki şikayet dilekçeye ilişkide gönderilmiştir. Bilgilerinizi söz konusu şikayet dilekçelerinde iddia edilen hususların araştırılarak incelenmesini, gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonucundan 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun hükümleri gereğince dilekçe sahiplerine ve bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim. Söz konusu yazıya karşılık STK ve dönem başkanı ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseren Yaşar tarafından İçişleri Bakanlığı'na resmi bir yazıyla müracaat edilerek bakanlığın 3071 sayılı yasaya aykırı olarak hareket ettiği ve bunun suç olduğu vurgulanmıştır. Yazıda işbirliği görüntüsünden rahatsızlık ifade edildikten sonra polis kimliğini kullanarak psikolojik baskı uygulayan müritlerin yaptıklarına da dikkat çekilmiştir. Öte yandan gerici akımlara karşı tarafımızdan yürütülen mücadele o denli etkili olmaktadır ki, vakıftan ayrılan personelin takibiyle üzerlerinde baskı uygulanması gayretlerine dahi girişilebilmektedir. Amaç çalışmakta olan vakıf personelinin yıldırılarak gerici emellerinin engellenmesi önüne geçilmesidir. Nitekim İstanbul Valiliğine yapılan yazılı müracaat ertesinde tarafımıza bildirilen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 12.04.2001 tarihli yanıtından öğrenildiğine göre, özel nedenlerle vakıftan yeni ayrılan eski bir çalışanın evine giderek polis kimliğini gösteren Ahmet Erten isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olmadığı ve müdürlük tarafından da bu amaçla hiçbir personelin görevlendirilmediği belirtilmiştir. Yanıtta yer alan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bu şahsın görevli olmamasının ötesinde Emniyet Genel Müdürlüğü çapında gerekli araştırmanın yapılması, benzer kanun tanımazlıklara karşı gereken önlemin alınması önemli bir aşama olacaktır. Dosya 2, Belge 3. STK ve adına yapılan tüm girişimler tahmin edilebilen nedenlerden dolayı sonuçsuz kalmıştır. Örneğin dönemin İçişleri Müsteşar Yardımcısı M. Rasih Özbek, 3071 sayılı yasa ile ilgili tüm resmi uyarılara rağmen İstanbul Valiliğine gönderdiği bir diğer yazıda, platforma bağlı 207 sivil toplum kuruluşu arasından özellikle Fethullahçılara karşı mücadelede ön plana çıkanları işaret ederek haklarında işlem yapılmasını istemiştir. Emekli savcı İsmail Öztekin isimli imzalı ve isimsiz ve imzasız olarak bakanlığımıza intikal eden Sivil Toplum Kuruluşları Birliği STKB ile bu birliğin yöneticileri konumunda bulunan Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticilerinden İlhan Baş, Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Berkarda, Demokratik İlkeler Derneği Başkanı Engin Yurttaş, Eymen Sezerman ve 68'liler Birliği Başkanı Haşmet Atahan hakkındaki şikayet dilekçelerinin birer örneği ilişkide gönderilmiştir. Şikayet dilekçelerinde belirtilen hususların incelenerek gerekli işlemin yapılmasını ve sonucundan ivedilikle bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim. Müsteşar Yardımcısı M. Rasih Özbek tarafından İstanbul Valiliğine gönderilen bir başka yazında isimsiz, imzasız ya da sahte isim ve adresli ihbar mektuplarına ve şikayet dilekçelerine sahip çıkılırken yazının altına kaydedilen bir notta daha da ileri gidilmiştir. Not: STK ve İçişleri Bakanlığı'nca yasa dışı illegal olarak kabul edilmiş, bu nedenle 13 il valiliğine İçişleri Bakanı, STKB'ye üye dernek, vakıf, VB hakkında hem yönetici hem de üyeler hakkında yasal işlem yapılması yönünde talimat vermiş, STKB'de illegal örgütlerde ilintili şahıslar varmış, bu şahıslar ayıklansın, Ayrıca Maliye Bakanlığı müfettişleri önümüzdeki haftalarda STK'yı üye dernek ve vakıfları denetleyecekmiş. Arz. Aynı şekilde İstanbul Vali Yardımcısı Osman Demir tarafından imzalanan 22.01.2001 tarih ve 23.457 sayılı bir başka yazıda da ayrıca STKB adında yasal bir birlik olmadığından konu hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın suç duyurusunda bulunmuştur denilmiştir. STKB'nin dağıtılması operasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet, Maliye derken Vakıflar Genel Müdürlüğü de devreye girmiştir. Örneğin Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen bir yazıda şu senaryoya yer verilmiştir. Vakfımızın 68'liler Vakfı ile bir araya gelerek Eğitim Hakkını Savunma Komitesi adıyla yasa dışı bir yapılanmaya gittiğiniz duyumlar alınmıştır. Her iki vakfın mevcut dosyalarındaki kuruluş senetleri ve değişiklik senetlerinin incelenmesinde böyle bir komite kurulabileceği hükmü bulunmamakla birlikte söz konusu komitenin oluşturulması hususunda bir senet değişikliği talebinizde bulunmamaktadır. Bu nedenle vakıf senedinizde yer alan hükümler dışında faaliyette bulunulmaması, aksi halde vakıf yöneticileri hakkında 903 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacaktır. Bu yazıya karşılık adı geçen vakıflar böyle bir komitenin hiçbir zaman söz konusu olmadığını bildirirlerken, bölge müdürlüğünün yasal yetkilerini aşarak örtülü tehdit girişiminde bulunmaya hakkında olmadığını yazılı olarak beyan etmişlerdir. Son zamanlarda vakfımıza yönelik bir takım kim olduklarını dahi ifade etmekten uzak, arkalarında gerici güçlerin olduğu sahte imza, isim ve adres bildiren kişilerin vakıf hakkında gerçek dışı iddialarda bulundukları bilinmektedir. Böylece hem vakfımız hem sizler asılsız bazı iddialar yüzünden gereksiz yere meşgul edilmektedir. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 29.05.2001 tarihli ve 128 sayılı yazıda ise sahte imza, isim ve adres bildiren kişilere alet durumuna düşürmemesi, yasal gereklere uyulması vakıfta tüm çalışmalarla ilgili hacimli bir denetim gerçekleştiren ve kendisini avukat ve mühendis olarak tanıtan Selçuk Orhan adlı görevlinin müfettiş kadrosunda olup olmadığının bildirilmesi istenilmiştir. STKB'nin yönetimindeki Fethullah karşıtı dernek ve vakıflara karşı tüm bu kontrol ve denetimler 2000 yılının son aylarından itibaren daha da sıkılaştırılmıştır. Nedenine gelince STKB yöneticilerinden Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Profesör Doktor Türkan Saylan, Fethullah Gülen davasının görüldüğü Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden müdahillik isteminde bulunmuşlardır. STKB'nin dağıtılarak etkisizleştirilmesi sürecinde konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşınmıştır. Örneğin Karaman Milletvekili Zeki Ünal 24.10.2000'de dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan tarafından yazılı cevaplandırılması talebini içeren bir soru önergesi vermiştir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Doğu ve Güneydoğu'da ilk öğretimin 6, 7 ve 8. sınıfları ile lise 1. sınıfta okuyan kız öğrencilere yılda 100 milyon lira karşılıksız burs vereceğini taahhüt ederek ilk öğretimin 6, 7, 8 ya da 9. sınıflarında okuyan kız öğrenci olması, liseyi bitirene kadar okuma isteği olması, burs alacak kız öğrencinin annesi artık doğurmayıp doğumu engelleyen bir yöntem uyguladığını sağlık ocağından belgelemesi, Ziraat Bankası'ndan hesap açtırılırken numarasını ilgili derneğe verilmesi gibi şartlar ileri sürülmektedir. Sorularım şunlardır. 1. Doğu ve Güneydoğu gibi duyarlı bir bölgede öğrencilere bir dernek tarafından burs verme adına öğrenci ailelerinin özel hayatlarına müdahale anlamına gelecek bir talepte bulunulmasını doğru buluyor musunuz? Bu durum bölge halkından bir huzursuzluğa sebep teşkil etmez mi? Toplumda gerginliğe neden olabilecek bu tür faaliyetler ve açıklamalar dernek yasasına aykırı değil midir? Aykırı ise ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? 2. Burs verme şartları arasında özellikle İmam Hatip Okulu Lisesi öğrencileri olmayacak şartı toplumda dini bir ayrımcılık yapıldığı anlayışını doğurmaz mı? Ve eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesini ihlal etmez mi? Bu da yasalara göre suç değil midir? Özel Arşiv Dezenformasyon STKB Klasörü Dosya 3 Belge 1. Bu önerge sonrasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yasal izinle baskınlar yapılmış ve tüm evraklara el konarak açık aranmıştır. Ardından da konu yargıya intikal ettirilmiştir. Basında konu ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sırf Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni pasifize etmeye yönelik özel bir birim oluşturulduğuna ilişkin haberler yer almıştır. Yukarıdaki soru önergesinin ardından bu defa Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Başbakan Bülent Ecevit'in cevaplanması istendi soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. 1. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, SFK ve kuruluşu ve faaliyetleri itibariyle yasalara ve hukuki mevzuata uygun bir kuruluş mudur? STKB'nin kuruluşuna hangi kişi ya da kurumlarca müsaade edilmiştir? Birlik ve üye örgütler en son ne zaman ve hangi merci tarafından mali ve diğer faaliyetleri yönünden denetlenmiştir? 2. Bu örgütün Dünya Kiliseler Birliği DKB ve Ermeni Rum lobilerinden 20 milyar lira yardım aldığı iddiaları doğru mudur? Birlik bu parayı nerede ve ne şekilde sarf etmiştir? 3. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CIA Orta Doğu Masası Şefi Mark Paris ile STKB yöneticileri devletin bilgisi dahilinde mi görüşmüşlerdir? Bu görüşmede hangi konular ele alınmıştır? 4. Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseren Yaşar hangi sıfatla ve yetkiyle STKB Başkanlığını yürütmektedir? 5. Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Türkan Saylı'nın Dünya Kiliseler Birliği'nin himayesinde Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı aracılığıyla Hristiyanlaştırma propagandası yaptığı ve bu amaçla özellikle Doğu ve Güneydoğulu yoksul ve zeki kız öğrencilere burs verdiği iddiaları doğru mudur? 6. Vakfın burs verdiği kız ve erkek öğrenci sayısı nedir? Burs alan öğrenciler içinde Hristiyanlığı resmen kabul eden ve bu amaçla İslam dininden çıkmak için müracaat eden öğrenciler olmuş mudur? 7. Vakıf Başkanı Türkan Saylı'nın annesinin Limina Rayman adlı bir Hristiyan oldu ve Kiliseler Birliği tarafından görevlendirilerek 1980 yılında Türkiye'ye gönderildiği yöndeki bilgiler doğru mudur? 8. Dünya Kiliseler Birliği Türkiye temsilcisi olduğu iddia edilen Ameniyal Bağdaş'ın organize ettiği ve STKB üyesi örgüt mensuplarının iştirak ettiği iddia edilen muhtat toplantılar devletin bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır? Bu toplantılarda ülke menfaatleri aleyhine konuşmalar ve kararlar alındığı doğru mudur? 9. Yasa dışı olduğu iddia edilen Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi, 68'ler Birliği Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Uluslararası Sanayi ve İş Adamları Derneği gibi örgütler yakın geçmişte yaşanan deprem felaketi nedeniyle topladıkları ve dağıttıkları yardım miktarı ne kadardır? Bu yardımların dağıtımında Dünya Kiliseler Birliği'nin etkisi ve yönlendirmesi olmuş mudur? 10. Aynı binada faaliyet gösteren Kitab-ı Mukaddes şirketi American Board heyeti ve Sağlık Eğitim Vakfı'nın kendi aralarında bu örgütleriyle Dünya Kiliseler Birliği arasında organik bir bağ mevcut mudur? 11. STKB yöneticilerinin biz gücümüzü derin devletten alıyoruz şeklinde bir beyanları olmuş mudur? Olmuşsa resmi makamların bu kuruluş hakkında aynı yönde kabulleri söz konusu mudur? 12. Türkiye'de faaliyet gösteren vakıf, dernek, şirket, oda, sendika gibi kuruluşlar hangi şartlarda bir araya gelip bir üst örgüt oluşturabilirler? Yukarıda sözü edilen örgütlerin yönetim kadrolarında geçmişte ağır hapis cezası almış ya da terör örgütleri ile ilişkisi bulunanlar var mıdır? Varsa bu şahıslara rağmen söz konusu örgüt faaliyetlerine nasıl müsaade edilmektedir? Dosya 3, belge 2. Bu önergeye Başbakan Bülent Ecevit'in yerine İçişleri Bakanı Kazım Yücel'in vermiş olduğu yanıtın istihbarat tekniğine, politikacı etiğine, devlet adamı ciddiyetine uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma söz konusudur. Dosya 3, belge 3. İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücel'in yanıtı TBMM Başkanlığı'na 26.06.2001 tarih ve 155.508 sayılı yazı ile sunulmuştur. Kesin olan şu ki Yücel'in bilerek ya da bilmeyerek oyuna getirildiği izlenimi doğmuştur. İçişleri Bakanı ile STK ve yöneticiler arasında makam odasında cereyan eden tatsız görüşmeden de hiçbir sonuç çıkmamıştır. Şahsının da Çağdaş Eğitim Vakfı danışmanı sıfatıyla katıldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanının yer aldığı STKB heyeti, Yücel'in nezaket dışı davranışlarına muhatap kalarak mevcut ön yargıyı bir kez daha algılamışlardır. Örneğin bakan mensubu olmakla gurur duyduğu Türk Demokrasi Vakfı'nın Türkiye'de yasa dışı faaliyet gösteren Alman Siyasal Parti Vakıflarından Konrad Adenauer Vakfı ile ilişkilerin yasallığı konusunda yanıt vermekten kaçınmıştır. Aynı şekilde hükümetin resmi muhatabı olan Emek Platformu'nun yasallığına niye itiraz edilmediği sorusuna da karşılık vermemiştir. Fethullahçılara karşı faaliyet göstermemek koşuluyla çok sayıda sivil toplum örgütünü oluşturduğu platformlara kesinlikle ses çıkarılmamaktadır. Sekreteryasını Tarih Vakfı'nın üstlendiği AB ülkelerinden önemli ölçülerde proje bedeli alan STÖ platformu periyodik etkinlikler gerçekleştirmektedir. İstanbul Barosu İnsan Hakları Derneği, Komkar, İnsan Hakları Vakfı, Mazlumder, Sober, TOSAV gibi kuruluşların ayrı ayrı ya da müştereken düzenledikleri siyasal etkinlikler nedeniyle ne valiliklerde ne de emniyet müdürlüklerinde ne vakıflar genel müdürlüğünde ne Maliye Bakanlığında ne de Cumhuriyet Savcılıklarında eş zamanlı planlı operasyonlara maruz kalmamaktadırlar. Mevcut uygulamaya bakıldığında etnik, dinsel bölücülük başta olmak üzere yabancılarla her türlü işbirliği gibi olgular, Fethullahçı istihbaratçılar ve işbirlikçiler açısından hiçbir önem taşımamakla suç olarak algılanmamaktadır. Artık anlaşılmıştır ki devletin içine sızmaya çalışan Fethullahçılar devletin gücünü devleti savunanlara karşı kullanma evresine geçmişlerdir. Başta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu Fethullahçılarla uğraştıklarına pişman edilerek mücadele platformundan çekilmişlerdir. Sonuçta STKB dağılmıştır. STKB'nin dağıtılması ve kimi sivil toplum kuruluşlarının bir daha asla Fethullahçılarla mücadele edemeyecek konuma getirilmesi, Fethullahçı istihbaratçıların planlı istihbarat faaliyetlerinin kusursuz bir örneğini oluşturmuştur. 3.3.2 Çağdaş Eğitim Vakfı. STKB'nin Fethullahçı istihbaratçılar marifetiyle dağıtılmasından sonra bu mücadeleyi kaldığı yerden kesintisiz sürdüren tek sivil toplum kuruluşu Çağdaş Eğitim Vakfı olmuştur. Örneğin bu vakıf çok yönlü denetim baskısı altında bunaltıldığı, asılsız ihbar mektupları bahanesiyle devlet gücünün taciz boyutunda harekete geçirildiği dönemde bile geri adım atmamış, haklı savaşından ödün vermemiştir.